Profesör Doktor Ekrem Buğra, ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün biraz Lale'den konuşacağız çünkü bu ay boyunca aslında daha çok konuşacağız. Lale İstanbul için vazgeçilmez bir çiçek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de son birkaç yıldır bunu bir festivale çevirdi İstanbul için. Her sokak arasında neredeyse lale görüyoruz. Parklar, bahçeler laleyle doluyor.
Evet, geçen hafta sonu biz de ilk laleleri gördük. Yol kenarlarına, parklara Hı-hı. dikmişler. Demek ki dedik artık zamanı geldi.
Evet, hava da ısındı çok şükür. Evet. İstanbul için lale neden bu kadar önemli?
Evet, lalenin İstanbul için amblem olmuştu hatta bir tarihte.
İstanbul'un hala galiba olmuştu.
Hala
değil mi?
Belli yerlerde kullanılıyor o lale motifi. Sadece İstanbul için değil, Türk İslam kültürü için lalenin bir yeri var. Daha önce de üzerinde durmuştuk. Lale, gül ve karanfille beraber, karanfilden daha çok, gülden biraz daha az, Türk İslam kültürüne mal olmuş bir çiçektir. Çiçek deyip geçmemeli. Çiçek sadece süs, koku veya işte tabiatı süsleyen bir varlık değil. Aynı zamanda her birisi çok yüksek sembolik manalar taşıyan varlıklar. Gülün taşıdığı mana malumdur. Lale için de buna benzer manalar, sembolik manalar yüklenmiştir ki en başta lalenin şekli, lalenin yazılışı, lalenin yetişmesi, bunların hepsi Türk İslam kültüründe derin manalar taşıyor. Bir kere lale motif itibariyle, şekli itibariyle camiye benzer. Ortası caminin kubbesi, iki yanındaki yaprakları ise caminin minarelerini sembolize eder. Öte yandan lale yazılışı itibariyle İslam harfleriyle Allah yazısına benzer. Hı hı. Daha da enteresanı, lale kelimesi Osmanlıca'da kullanıldığı harfler itibariyle Allah ile aynı harflerle yazılır. Yani ters çevrildiği zaman, bazı harfler yer değiştirildiği zaman Allah kelimesi yazılıyor. Bundan dolayı, belki bundan dolayı, belki başka sebeplerle laleye çok derin manalar yüklenmiş.
Özellikle cami süslemelerinde,
evet,
bezemelerinde.
Çok yaygındır. Camilerde, dokumalarda, gerek sanduka, halı gibi dokumalarda, Selçuklulardan beri halılarda ama illa Osmanlılar zamanında, şimdi o zamana ait ağır dokumalarda, istebrak gibi, brokar gibi, yani ipekli, hatta kadife gibi dokumalarda lale motifinin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Padişah kaftanlarından tutun saraylı hanımların kıyafetlerine kadar, sarıklardan tutun kuşaklara kadar pek çok yerde, seccadelerde, mücevherlerde, sadece cami duvarlarında değil, lale motifini görüyoruz. Dediğim gibi bu lale motifinin hem zarafeti hem de ona yüklenen mana. Şark dünyası bir semboller dünyasıdır. Ezoterik bir dünyadır. Söylenen her sözün, kullanılan her kelimenin, her rengin, her bakışın, her hareketin bir başka manası
Peki,
vardır.
Peki şimdi tam da bu konu açılmışken, gerçi bugün bir başka başlığımız daha var tarihle ilgili, ama neden böyle? Neden dolaylı anlatımlar var? Neden direkt anlatımlar yok? Neden ne demek istediğimizi söylemiyoruz da hep sembolize ediyoruz? Hala da var.
Hala
bu.
Öyledir. Şark dünyasının duyguları gelişmiştir. Şark kalbiyle, garp beyniyle düşünür. Diyeceksiniz ki elbette ki beyinle düşünülür ve doğru kararlar oradan alınır. Burada kastettiğimiz o değil. Yani şarklı her zaman düşünürken bunun içine duygularını katar, kararlar alırken kalbini de işin içine katar. Yani sadece beyniyle karar vermez, duygular gelişmiştir. Bu öteden beri böyledir. Güneşin doğumu buradan olduğu için mi? Dünyada güneşi en önce onlar gördüğü için mi? Bilemiyoruz. Bir sıcaklık, bir kalbe, duygulara fazla ağırlık vardır. Bunun neticesi olarak insan münasebetleri şarkta daha inkişaf etmiştir. Aşk şiirleri, aşkın üzerine yazılmış eserler daha fazladır. Sanat eserlerindeki süslemeler çok daha detaylıdır. Edebiyatta hissi taraf daha fazladır. Daha çok sofi yetişmiştir, mistik insan yetişmiştir. Yani böyle bir bariz farkı vardır.
Geçen hafta sanatı konuşmuştuk. Mesela sanat da duygulardan beslenir.
Batı'da sanat yok diyemeyiz ama Doğu sanatı ile Batı sanatını bir kere bir ayırmak lazımdır. Doğu sanatında ki buna şiir, edebiyat, musiki, her şey içinde ve süslemeler, nakkaşlık hepsi giriyor. Burada daha bir yoğunluk vardır. Hatta öyle ki şark hayatında insanlarla sanat iç içedir. Yani sanatçı ayrı bir insan, vezir ayrı bir insan, bakkal ayrı bir insan değildir. Yani bir esnaf aynı zamanda bir sanatkardır. Hususi hayatı zengindir, doygundur, renklidir şark insanının. Ve şark şairi aynı zamanda bir devlet adamıdır veya bir askerdir veya bir esnaftır. Yani sanat insanın hayatına girmiştir. Hiç okuma yazma bilmeyen kadınlar konuşurken şiirlerle konuşurlar, mesellerle, kıssalarla konuşurlar. Hiçbir zaman doğrudan direkt konuşmazlar.
En basiti dilimize bu kadar yer eden deyimler ve atasözleri.
Evet, atasözlerinin, tabirlerin, mecaz ve istiharenin Türkçe'de kullanıldığı kadar dünyada hiçbir dil yoktur. Hı-hı. Neredeyse kullanılan, Türkçe'de kullanılan kelimelerin yarısı bir mecazdır. Bir başka, mesela kalbinde hastalık var dediğimiz zaman o adamın kalp hastası olduğunu anlatmayız biz. Hı hı. Yani kötü bir insan olduğunu anlatırız. Şark insanı bunu düşünmez. Şarkta kalbinde, garp insanında kalpte hastalık var dedi mi?
Kardiyoloğa
götür der. Yani onun hafsalası bunu almaz.
Evet. Tamamen hayata bakış açılarındaki, evet, farklılıktan kaynaklanıyor. Şimdi aslına bakarsanız bu konuyu bu ay boyunca konuşacağız, laleleri, ama yakın zamanda belki de Osmanlı deyince akla ilk gelen figürlerden, bizim de programda sık sık konuştuğumuz Nesişah Sultan vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. Enteresan bir figür, çok, evet, hoş bir hanım, çok güzel bir kadın. Nasıl temsil eder, neresine yerleştiririz Osmanlı hayatını bilmiyorum ama sarayda doğmuş ve saray defterine, evet, kaydedilmiş son
sultandır. Sürgüne giden, sürgünü yaşayan iki kişiden birisiydi. Şu anda bir kişi kaldı. Beyrut'ta yaşıyor. Ki o da bunun kadar tantanalı olmaz. Çünkü bu sultan da o hanım sultandır. Yani o da Allah ömürler versin. Daribekayir talesi bunun kadar belki bir ses getirmez. Şimdi Nesişah Sultan'ı ben çocukluğumda tanıdım. 50'li yıllardan kalma hayat mecmuaları vardı bizde. Hayat mecmuaları o zamanın çok hoş mecmualarıydı.
Popüler magazin dergileri aslında.
Ama şimdiki magazin mecmualarından farkı vardı. Yani bir ağırlığı vardı. Aynı zamanda bir kültür mecmuasıydı. Köşe yazıları, seyahat notları, bilgi ihtiva eden. Mesela ben o mecmualardan öğrendiğim çok enteresan bilgiler vardır. Ne mesela Kumran mağarasında bulunan İncil parçalarını oradan ben okumuştum ta o zaman. Sonra tabii tetkikatımı genişlettim ama yani hayat mecmuasında böyle şeyler de çoktu. Magazin haberleri de vardı. Cemiyet haberleri çoktu. O zaman dünyada ve Türkiye'de cemiyet hayatının önde gelen insanlarından bahsederdi. Seviyeli bir şekilde bahsederdi. Nesişah Sultan Mısır Melikesi olmak itibariyle, Mısır Kraliçesi olmak itibariyle 1952'de 53'e kadar bir yıllık bir zaman içinde dünya tarafından tanınan bir insandı. Diplomatik yönü vardı. Sürgün hayatı bitmişti. Kadınlar için 1952'de sürgün hayatı bitti. Adnan Menderes'in zamanında bir kanun teklifiyle malum hanedan 1924'ün 3 Mart'ında yurt dışına sürüldü. Hanedan dediğimiz, yani hanedan mensup erkekler, kadınlar, hanımları, anneleri, kim varsa yaklaşık 150 kişilik bir kitle, ama sadece bunlar değil, sürgüne tabi olmadığı halde mecburen akrabalık bağından dolayı giden kayınvalideler, dul anneler, damatlar, hizmetkarlar, halayıklar, beslemeler, evlatlıklar derken bu 500'ü 1000'e yakın bir nüfusu teşkil ediyor. Beş parasız, vatanından, malından, ailesinden, akrabalarından, sevenlerinden uzağa atılmış bir kitle bunlar. Üstelik hiç ömründe Avrupa'ya gitmemiş, saraydan dışarı çıkmamış, Avrupa kültürüne adaptasyonu yok. İstanbul'u bile bilmeyen, parası olmayan, serveti olmayan, sanatı ve tahsili olmayan, Avrupa kraliyet aileleriyle de akrabalığı bulunmayan bir kitle. Bunların tabii ne kadar acılar çektiğini tasavvur edebilirsiniz, zaman zaman da zaten burada anlatıyoruz. Evet. Nesişah Sultan bunların bir ferdiydi. Ben onu dedim 50'li yıllarda tanıdım ve çok güzel bir hanımdı. Dünyanın en güzel kadınlarından birisi olarak tasvir ediliyordu hayat mecmualarında. Kız kardeşi Hanzade ondan da güzeldi, eltidirler, evet, onlar. Yıllar sonra kendisini bir vesileyle görüp tanıdığımda ben bundan bahsettim. Dedim efendim, dedim, siz hala çok güzelsiniz. Şakacı bir insandı ve mütevazıydı. Şöyle profilini döndürdü, burnunu gösterdi. Evet. Yani bak,
buna rağmen,
bak sen bunu görmüyor musun? Yani hanedanın karakteristik hususiyetidir. Kemerli burun, Fatih Sultan Mehmet'in gravürlerinde de görüyoruz. Sultan Hamit'te de var. Bunu göster. Yani ben bu buruna rağmen güzel olabilir miyim dedi ama o buruna rağmen fevkalade güzel bir kadındı. Şimdi güzellik biraz tabii izafidir ama bir de evrensel kaideler vardır. Nesihah Sultan o üniversal kaidelere göre, beynel milal kaidelere göre güzel bir kadındı. Ve güzelliğinin üzerinde fevkalade zarif bir hanımdı. Emsaline çok az rastlanan hanımlardandı. Oturması, konuşması, şakaları, şakalara mukabelesi, karşı tarafa ağırlık vermemesi ama mesafesini koruması. Yani her hususta ben bir Mısır melikesiyim, ben bir Osmanlı sultanıyım.
Hangisi daha çok?
Her ikisi de vardı ama Osmanlı Sultanlığı tabii ki Mısır Melikeliğinden yukarıdır. Çünkü Mısır Melikeliği neticede 1804'te kurulmuş bir hanedanın melikesi demektir.
Yani ama, aslında kendi topraklarınız içinde olan bir toprağın kraliçesi oluyorsunuz. Zaten ama, sizindi.
Ama 600 yıllık hüküm sürmüş ve bu 600 yıl içinde çok birikimler, çok kazanımlar elde etmiş bir ailenin mensubuydu. Nesihah Sultan da yurt dışında büyüdüğü ve yaşadığı halde Osmanlılık, İstanbul Hanımefendiliği üzerine iğreti değil, kendi üzerine de dikilmiş şekilde mevcut idi. Nesihah Sultan 3 yaşındaydı sürgün edildiğinde. Kendisi sürgün hatıralarını anlattı. Bir trene bindik dedi, gidiyoruz. Çok sevinçliyim ben, küçük çocuğum dedi. O kadar hatırlıyor. Küçük çocuklar 4 yaşından öncesini çok hatırlamazlar ama 4 yaşından önce çok fevkalade bir hadise, ölüm, yaralanma, afet gibi bir şeyi hatırlıyorlar. O da trene bindiğini ve bir yere gittiğini hatırlıyor. Yanına oyuncaklarından bir parçası alınmış. Çok sevinçliyim dedi çünkü çocuklar gezmeyi çok sever ama etrafındakilerin hepsinin yüzü bir karış. Kalfalar var, ağlıyorlar. Ben ama sevinçliyim çünkü çocuklar için gezme. Bir yere geldik dedi, Çatalca. Orada tren durdu, bekliyoruz. Bir müddet sonra ben artık sıkıldım ve nahoş bir şeyle karşılaştığımı anladım. Ağlamaya başladım, ben eve gitmek istiyorum diye. Ama dediler ki ev yok artık, bizim için ev diye bir şey yok. Hayatı böyle başlıyor. Yani hatırladığı ilk hadise acının başlangıcıdır. Fakat Nesihah Sultan diğer hanedan mensupları kadar bu bakımdan sıkıntı çekti. Ama gerek aile hayatı gerek mali bakımdan sıkıntı çekmedi. Şundan kimdir Nesihah Sultan? Önce onu söyleyeyim. Nesihah Sultan son padişah. Sultan Vahidettin'in kızı, Sabiha Sultan'ın kızıdır. Ama babası da bir şehzadedir. Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi. Şimdi bu çift enteresan bir
yani
çift.
Yani hanedan devam etseydi.
Tabii yani Ömer Faruk Efendi'nin padişah olma ihtimali olabilirdi. Olabilirdi ve Nesihah Sultan da hanedan mensubu bir prenses olarak muamele görecekti. Şimdi bu Sabiha Sultan, Sultan Vahidettin'in güzide kızı, çok güzel bir kızdı. Hanedanın en güzel kızlarındandır. Mustafa Kemal kendisiyle evlenmek istemiştir. O bakımdan yakın tarihimizde bir ehemmiyeti var. Fakat Sabiha Sultan kendisini istememiştir. Çünkü Sabiha Sultan akrabası Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye gönlünü kaptırmıştır. Ömer Faruk Efendi hanedanın en yakışıklı fertlerinden birisi de Nesihah Sultan'ın ve kardeşlerinin güzelliğine zaten şaşmamak lazım. Annesi ve babası hanedanın en güzeli olan bir çiftin de güzel olması çok tabidir. Sultan Vahidettin de Mustafa Kemal'in bu teklifini pek sıcak karşılamamıştır. Yeni bir Enver Paşa tecrübesi yaşamayalım. Çünkü Mustafa Kemal saraya damat olursa padişahın damadı bir nüfuz kazanacaktır orduda. Ve ister istemez devletin idaresini, ki Mustafa Kemal'in de belki maksadı buydu. Yani damat olmak itibariyle devletin idaresinde söz sahibi olmak. Ama böyle
başka
olsaydı,
bir yönetim. Evet, onun
böyle
başka olsaydı, bir yönetim biçimi olacaktı.
Böyle belki olsaydı Osmanlı Devleti devam eder. Ankara hareketi hiç tahakkuk etmez. Mustafa Kemal Paşa İtalya'daki Mussolini gibi, çünkü o da kralı muhafaza etmiştir, bir nevi diktatör veya devlet başkanı veya başbakan gibi, devlet başkanı olamaz, memleketi idare ederdi.
Ama o zaman belki bu kadar büyük bir savaş vermemize de gerek kalmazdı. Belki yönetimin içinde olduğu için bu tür diplomatik hareketleri daha rahat yapabilir.
Ankara ile İstanbul'un birleşmesi demek, İngilizleri karşı daha güçlü bir cephe oluşturması demekti. Daha iyi şartlarda
bu kadar çok işgaller
barış
olmayacak.
Yapılmaz, işgaller olmaz, bu kadar acı çekilmez. Düşünün, İstiklal Savaşı denilen Yunan Harbi 1919'un Mayıs'ından 1923'ün Ekim'ine kadar 4,5 sene sürmüştür, ki bu Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir tarihtir. Bu acılar yaşanmayacaktı. En kötüsü Osmanlı Devleti devam ettiği için, hem de modernleşerek devam ettiği için, bugün o tarihten kopuk, kimlikten kopuk ve cemiyetteki bu çatışmalar, ayrışmalar da yaşanmamış olacak.
Tek bir evlilik mi?
Bir evlilik, evet, bir evlilik. Ama bu muhtemelen çok da anlaşamayacaklardı. Çünkü Sabiha Sultan'la Mustafa Kemal Paşa'nın karakterleri çok farklıydı. Uzun zaman evli kalmaları pek beklenmezdi. Kader bu. Evet. Sabiha Sultan bu evliliği reddetmiş. Sultan Vahidettin de kızına muvaffakat etmiş bu maksatlarla. Ömer Faruk Efendi ile evlenmişlerdir. Evlilik çok mutlu. 3 tane meyve vermiştir. 3 kız: Fatma Neslişah, Zehra Hanzade ve Necla Hibetullah. İkişer yaş arayla bu kızların. Üçü de enteresandır. Çok güzel kızlardır. Üçü de birer Mısır prensiyle, evet, evlenmiştir. Şimdi Ömer Faruk Efendi Almanya'da okumuş. Askeri mektepler okumuş, üsteğmen rütbesiyle gelmiş, güçlü bir asker, yakışıklı, kabiliyetli. Abdülmecid Efendi'nin oğlu, padişahın damadı. Anadolu hareketinin başına geçmek üzere Ankara'ya gidiyor. Fakat Mustafa Kemal Paşa, eğer şehzade gelirse, kendi gücünün zayıflayacağından korkarak şehzadeyi kabul etmiyor. Şehzadeyi İnebolu'ndan geri döndürüyorlar. Gemiyle, geminin ambarında İnebolu'ya kadar geliyor. İnebolu'dan geri gönderiliyor ve o zaman artık Ankara hareketinin kendisi hakkında ne düşündüğünü saray ve hanedan daha iyi anlamış oluyor. Ve
yani İslam'dan bağımsız bir,
evet,
hareket
kaderini
oldu.
Beklemeye artık koyuluyor. 1922'nin 1 Kasım'ı hanedan, saltanatın kaldırıldığı tarihtir. Bu ki bu hanedan için çok zor zamanlardır. Acaba biz ne olacağız? Saltanat kaldırıldı ama bizim akıbetimiz ne olacak? 1,5 sene sonra korktukları başlarına geldi. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı ve buna münzem bir kanun maddesiyle hanedan yurt dışına sürgün edildi.
Peki bu 1,5 yılda bu sürgüne hazırlandılar mı?
Hayır, hazırlanmadılar, ummadılar böyle bir şeyi. Hatta bırakın sürgüne giderken hanedan mensuplarının çoğu yazlık elbiselerini aldılar. Nasıl olsa bu birkaç ay sonra biter, döneriz diye bir şey götüremediler yani. Korkmayın, biz sonbahara buradayız ümidiyle gittiler. Ve bu 50 yıl sürdü bu sürgün. Kadınlar için
çok
28
uzun
yıl.
Uzun bir yaz olmuş.
Erkekler için uzun bir yaz oldu. Şimdi Halife Abdülmecid Efendi ile beraber çıktılar, Neslişah Sultan. Halife Abdülmecid Efendi İsviçre'ye trenle, oradan da Fransa'ya, Nice şehrine gitti. Sultan Vahidettin Sanremo'da. Nice ile Sanremo birbirine çok yakındır ama biri İtalya'nın, biri Fransa'nındır. Abdülmecid Efendi ile beraber yaşadılar. Abdülmecid Efendi'nin kızı ilk zamanlar sıkıntı çektiler, maddi sıkıntı. Fakat Neslişah Sultan'ın halası Dürri Şehvar Sultan, o da çok güzel bir hanımdı. Geçen birkaç sene önce vefat etti. Dürri Şehvar Sultan Haydarabad Nizamı'nın oğluyla evlenince, Haydarabad Hindistan'ın büyük devletlerindendi, çok zengindi. Halife rahatladı. Çünkü nizam halifeye bir maaş bağladı.
Ama bu evlilikle ilgili tabii siz detay verirsiniz. Çok da isteyerek yapılmış bir evlilik
değil,
olmadığı söylenir.
Hayır efendim, sadece düğün resmine bakmak zaten bu karar vermenize kafidir. Dürri Şehvar Sultan 1.75-1.76 boyunda, fevkalade güzel bir hanımdı. Kocası Bereket Cah ise 1.50 boyunda, koyu esmer, biraz tombiş bir Hintli idi. Yani Bengalli, Güney Hintli. Biliyorsunuz Kuzey Hintliler açık renktir, aridir. Güney Hintliler Bengal ırkından olduğu için zenciye yakın esmerliktedir. Yani güzel bir adam değildi. İki oğlu oldu. İkisi de kısa boylu ve esmer. Fakat yüzleri güzeldir. Dürri Şehvar'a çekmişler. Mutlu o. Yani ben Neslişah Sultan'a da aynısını sordum. Neslişah Sultan da kendisinden 22 yaş büyük bir adamla evlenmişti. Kendinizden böyle yaşlı birisiyle evlenmeye nasıl razı oldunuz diye. Dedi ki Ekrem Bey o zamanlar dedi evlilikleri büyükler kararlaştırırdı. Küçüklere fikirleri sorulmazdı dedi. Yani mantıklı olanı, doğru olanı onlar takdir ederdi.
İçinde bulundukları durum bak düşünüldüğünde.
Tabii bir de onu hesap edecek durumda zaten değiller. Evet. Dürri Şehvar Sultan da bir nevi kendini kurban etti. Ama mutsuz oldu mu? Hayır. Yani hoş bir hayat geçirdi. Kocasıyla evliliği devam etti. İtibar gördü. Maddi sıkıntı çekmedi. Prestijli bir hayat yaşadı. Diplomatik olarak Türkiye'ye bile girebildi Dürri Şehvar Sultan. Yani
anlatılır o da.
Evet, yani Dürri Şehvar Sultan'ın mutsuz olduğuna dair bir rivayet yok ama kocası kendine fiziki olarak denk değildi. Ama bu evlilik aileyi abad etti. Bu sayede Abdülmecid Efendi rahat yaşadı ve Neslişah Sultan tabii torun olarak onlar da rahat yaşadılar. Fakat Ömer Faruk Efendi milliyetçi bir insan, kızlarının büyüyüp de gelişme çağına geldiğini görünce Fransa'da ve İsviçre'de bunları evlendirecek kimse yok. Kızlarım Müslüman bir erkekle evlensin endişesiyle Mısır'a hicret etti. O rahatı bıraktı. 1937-38 yıllarında, 38'de Mısır'a hicret etti. Ondan önce niye Mısır'a gitmediler onu da söyleyeyim. Bazıları bunu soruyor. Efendim niye İslam ülkesine gitmediler de
daha önce,
Fransa'ya evet. gittiler diye soruyorlar. Bu tarih bilmemekten kaynaklanıyor. Mısır'da Kral Fuat Osmanlı Hanedanı'nın Mısır'a girişini yasaklamıştı. 1936'da öldü. Öldükten sonra girebildiler. Irak, Hicaz, Filistin İngilizlerin işgalindeydi. İngilizler hanedan mensuplarının buraya yerleşmesine izin vermediler. Bundan dolayı o hanedan mensupları ya Fransızların işgalindeki Suriye'ye veya Avrupa'ya gitmek zorunda kaldılar. Sonradan Fuat ölünce Kral Faruk müsaade ettiği için Mısır'a gidebildiler. Ömer Faruk Efendi bu müsaadeden istifade ederek gelinli kızlarını alarak Mısır'a yerleşti.
Sonrası nasıl gelişti sizden dinleyeceğiz tekrar. Kısa bir ara rica ederim.
Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Nestişah Sultan'ı konuşuyoruz. İki defa sürgün yaşamış. Kolay evet. değil. Bir ev taşıyorsunuz ne kadar zor.
Efendim zikri kolay, kendisi zordur. Diyeceksiniz sen sürgün yaşadın. Ben yaşamadım ama ben sürgün yaşayanlarla beraber çok yaşadım. Hı hı. Yani bizim büyüklerimizden bu sürgün hikayeleri çok dinledim.
Göçler, sürgünler.
Sürgün. Hanım tarafından gene Rumeli sürgünleri yaşadım. Anlatıldı. Anneannemden Kafkasya sürgünlerini çok dinledim. Yani biz bu sürgünleri ve göçleri çok dinledik. Bunlar kolay şeyler değil. Vatanınızdan, sevdiklerinizden, ailenizden, mallarınızdan bir daha geri dönmemek üzere ayrılıyorsunuz ve zorla. Bu kolay bir şey değil. Nestişah Sultan bunu iki kere yaşadı. Dedim ya programın ilk kısmında babaları onları Müslümanlarla evlendirmek üzere Mısır'a hicret etti diye. Muvaffak da oldu. Mısır Hanedanı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hanedanı ki malum Mısır Osmanlı vilayetiydi. Sonra otonom, muhtar bir vilayet oldu. İngilizler 1914'te burayı kendilerine ilhak edip İngiltere'ye bağlı bir krallık haline getirdiler. Ve orada Ömer Faruk Efendi'nin kızı Nestişah Sultan Prens Muhammed Abdülminim ile evlendi. Prens Abdülminim İstanbullular yine başka taraftan tanıyacaklar. Babası Abbas Hilmi Paşa Mısır Hidevi'ydi. İngilizler Mısır'ı işgal edince İngiltere'ye sadakat göstermedi. İstanbul'a sadakat gösterdiği için İngilizler onu oradan kovdular. Sürgüne gönderdiler. Yerine kendilerine sadakat gösteren Fuat'ı kral yaptılar. Fuat da hanedanın girmesine mani oldu. Fuat ölünce 36'da hanedan gelebildi. İşte Abbas Hilmi Paşa İstanbul'da yaşadı. Nerede yaşadı? Bebek'te bugün Mısır konsolosluğu olan bina onun annesi Valide-i Hidiv'in eviydi. Hidiv'in evi de karşıda bugün Hidiv Kasrı denilen yerdeydi. Hı hı. Yani İstanbul'da otururdu Abbas Hilmi Paşa. Oğlu Mısır'a dönmüştü. Nestişah Sultan'dan evlendi. Hiç o zaman o da sürgün yaşadığı için evlenmemiş. 40 yaşını geçmiş. Nestişah Sultan'dan evlendi. Nestişah Sultan'la pek denk bir evlilik değil. Kocası Nestişah Sultan'dan daha kısa boyluydu. Biraz şişman ve 22 yaş büyüktü. Buna rağmen Nestişah Sultan kocasından şikayetçi değildi. Çünkü Prens Abdülmenim iyi bir insandı. Nestişah Sultan Mısır'da mutlu bir hayat yaşadı. İki kız kardeşi kendisiyle elti oldu. Biri kayınbiraderiyle, biri kocasının amcasının oğluyla evlenerek mutlu bir hayat yaşadılar Mısır'da. 1952'ye kadar. 1952'de Mısır'da ihtilal oldu. Kral Faruk devrildi. Kral Faruk'u tanıyanlar tanır. Çok yakışıklı, çok saf, temiz fakat sefahate düşkün bir adamdı. Tahttan düştü. Kız kardeşi İran Şahı Rıza Pehlevi ile evliydi. Faruk düştü, oğlunu kral yaptılar. Oğlu bir yaşındaydı. Prens Abdülmünim'i yani Nestişah Sultan'ın kocasını naip yaptılar. Naip, visrua, kral vekili demek. Kral küçükse veya hastaysa onun yerine devleti idare eden adam
Osmanlı'da
demek.
Osmanlı'da da var.
Osmanlı'da da var. Naibe var daha ziyade. Bir sene Prens Abdülmünim Mısır hükümdarı olarak Mısır'ı idare etti ve karısı Nestişah Sultan da Mısır melikesi olarak Mısır'ı idare etti. Bu zaman zarfında Nestişah Sultan'ın çok büyük hayır faaliyetleri vardır. Murabba Hideviye isminde bir cemiyet var. Bu cemiyet Hidivliğin bir takım gelirlerini hastanelere, fakir fukaraya, evlenecek kızlara, hastalara sarf eder. Bundan çok hastaneler kurmuştur Nestişah Sultan orada. Mısır'ın modernleşmesinde Mısır'da imar hizmetlerine çok katkıda bulunmuştu. Ferace giyerler o zaman. Hatta öyle resimleri vardır hastane açılışlarında. 53'te Mısır'daki darbe daha ağır bir karşı darbeyle neticelendi. Nasır, Cemal Abdülnasır sosyalist bir darbeciydi. Darbe yaptı.
Bunlar aslında dünyadaki güç dengeleri.
Evet, dengeleri. Diğer Rusya girmeye çalışıyor evet. Mısır'a. Ve Cemal Abdülnasır başa geçince Mısır hanedanının da oradaki hanedan mensuplarının da yıldızı söndü. Hepsi vazifelerinden atıldılar. Mallarına el kondu. Yurt dışına çıkışları yasaklandı. Ve Neticeşah Sultan burada çok büyük bir sıkıntılı devre geçirdi.
Yargılandılar.
Vaka beraat ettiler ama çok büyük sıkıntılar çektiler. Malları, paraları, her şeylerine el konuldu. Hatta bir gece yatıyordum dedi. Sabah bir kalktım, odamda askerler var. Sayıyorlar odadaki eşyaları. Yani,
o kadar hızlı.
O kadar. Hem o gece.
Hiç haberleri olmaz mı?
Haberleri olmuş ama ihtimal vermemiş. Olamamış veya ihtimal vermemişler. Bu kadar olacağını ihtimal vermemişlerdir. Hı-hı. Yani hükmü kaybettikleri gibi her şeylerini kaybettiler. Hatta çocuk oyuncaklarını bile yazmaya kalkmışlardı. Ya yazmayın, o oyuncaklar bugün var yarın yok, çocuk oyuncağı demiş, onu yazmamışlar. Hizmetçisi demiş daha önce, yani şeylerinizi kaçırın demiş, mallarınızı. Ama demişler ki yani farkına varılırsa çok kötü olur, daha kötü olur. Kaçırmamışlar. Sonra o sırada da af çıkmıştı Türkiye'de kadınlara. Neticeşah Sultan bundan istifadeyle Cemal Abdülnasır biraz ipleri gevşetince ailesiyle beraber Fransa'ya, oradan İstanbul'a geldi. İstanbul'da yerleşti uzun yıllar. Kandilli'de, sonra Rumeli Hisarı'nda oturdu ve daha sonra Ortaköy'de İstanbul'un zenginlerinden bir Emin Vafi Bey vardı. O bir ev tahsis etti bunlara. Orada yaşadılar. Çok bir servetleri yoktu. Yani Mısır'da zengin idiler fakat mallarına el konduğu için
Hiçbir şey alamadılar.
Neticeşah Sultan dedi ki ben birkaç elbisemi ve bir miktar mücevherimi ancak getirebildim. Yani oradan fazla bir şey getiremedim. Burada yeni bir hayat kurdular. Burada da hiçbir şeyleri yoktu. Ama Neticeşah Sultan çok nikbin, soylu insanların alametidir o. Çeşitli hadiselerde aynı tepkiyi verebilmek. Neticeşah Sultan gayet mutlu, İstanbul'dayım. Annemin yanındayım, ailemin yanındayım diye neşelendi. Sabiha Sultan o zaman o da dönmüştü. O burada vefat etti. Neticeşah Sultan burada kızını evlendirdi. İstanbullu bir beyle. O da vefat etti. Yani damadı. Oğlu ise bankacılık tahsil etmişti İngiltere'de. İsviçre'de bankacıydı. Sonra o da Mısır'a yerleşti. Enver Sedat rahmetli. Ailenin mallarını iade etmedi ama onlardan istifade etme hakkını iade etti. Dolayısıyla aileyi Mısır'a dönme imkanı doğdu. Mısır'a da dönebildiler. Yani hayatları iki sürgün yaşadı Neticeşah Sultan ve ailesi. Yani kocası da iki sürgün yaşadı. Bir babası düştüğü zaman, bir de ikinci defa yaşadı. Neticeşah Sultan da bir kendisi bir ikinci defa yaşadı. Bu iki sürgün yaşadılar. Bu kolay bir şey değil. Buna rağmen Neticeşah Sultan vakarından, zarafetinden, haysiyetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Yani iki kere hükümetten düştükleri halde o zarafetini bir hükümdar kızı, bir hükümdar torunu, bir hükümdar hanımı olma.
Ama bunu sizden kimse alamaz. Sizdeyse eğer.
Bir beyit vardır. La zâle sultane vilayetiyim ve men zâle sultane vilayeti ve la zâle sultane fazileti. Bir kimse vilayetlerin sultanlığını kaybedebilir. Ama faziletlerin sultanlığı kaybedilmez diye bir Arap şairi öyle söylemiş. Neticeşah Sultan da böyleydi. Neticeşah Sultan'ın böyle renkli bir hayatı vardı. Evine ben birkaç kere gittim. Yüksek tavanlı bir salonu vardı. Odaları değil ama salonu. Dikkatimi çekti salon. Böyle bakarken o da zekiydi, anladı. Dedi ki tavana bakıyorsunuz dedi.
Böyle konuşuyordu.
Eski İstanbul saray ağzıyla bakıyorsunuz. Ama gür bir sesi vardı. Ben dedi uzun boyluyum dedi. Hep de yüksek tavanlı yerlerde oturmaya alıştım dedi. Onun için burayı çok seviyorum dedi. Yani modern bir ev olmasına rağmen mimari itibariyle yüksek tavanlı olduğu için tercih ettim demişti. Çok güzel giyinirdi. Çok zarifti. Mesela basit bir kıyafette hiç kimseyi kabul etmezdi. İnsanlarla arasına mesafe koyardı. Mesela randevusuz kimseyle görüşmez. İnsanları yerli yersiz konuşmalarla ezmez. Onların da yerli yersiz konuşmasına pek dayanamazdı. Resim çektirmeyi sevmez. İnsanların içine girmeyi, popüler olmayı sevmez. Gazeteciler görüşeyim, gazetelere manşet olayım. Böyle şeylerden hoşlanmazdı. Yani zaten meselelerini çözmüş.
Sosyetik bir hayatı yok.
Yoktu efendim, yoktu. Hmm. Yoktu. Çok fazla cemiyetlere girip çıkmazdı. Çok nadir aile fertleriyle görüşürdü veya işte kendisine...
Mısır'dayken
de öyleymiş. Yani sosyal bir hayatımız vardı diyor ama Mısır'ın sosyal hayatı ne kadar olacak? Yani gene aile... Mısır canlıdır. İstanbul'a göre daha canlıydı Mısır hanedanının hayatı. Osmanlı hanedanı daha içine kapalı yaşardı. Halka pek girmez, birbirleriyle çok fazla görüşmez. Öyle sosyal hayatları yok. Bir de zaten eski devirde muhafazakar bir hayat yaşanıyordu. Ama Mısır öyle değildi. Mısır daha rahat, daha serbest. Avrupa'ya gider gelir. Zenginlerdi. Osmanlı hanedanı fakirdi. Padişahlık zamanında da fakirdi. Yani şehzadeler, sultanlar padişahlık zamanında da zengin değillerdi. Hele son zamanlarda... İyice fakir düşmüşlerdi. Bununla alakalı Osmanlı arşivinde çok vesika vardır.
Bu neden kaynaklanır? Yani orada hanedana verilen payın daha çok olmasına ya da kişisel gelirin...
Şöyle, öteden beri hanedan zaten çok kalabalık değildi. Sultan Mecid ve Sultan Aziz'den sonra hanedan artmaya başladı. Kardeş katli olmadığı için sayı arttı. Hanedanın bir hususi hazinesi vardı. Padişahın hazinesi. Hanedan bu hazineden geçinirdi. Sultan Hamid tahttan indirildikten sonra iddiaçılar bu hazineye el koydular, devletleştirdiler ve hanedan üyelerini maaşa bağladılar. Şimdi hanedan üyesi dediğiniz kapısına birisi gittiği zaman ona bir altın hediye veren, bir broş hediye veren kimsedir. Ziyafete birini çağırdığı zaman altın hediye ile gönderen kimsedir. Yani yiyeceği ekmeğini elinden istesen verecek insanlardır. Onlar böyle maaşla yaşayabilecek insanlar değil. Bir de oturdukları evler, yazlık evi, kışlık evi, masrafı çok olan evlerdir. Yani bir sürü bendegen var, o evin masrafı, ısınması, şuyu buyu. Bunların çoğuna güç yetiremiyorlardı son zamanlarda. Yani ellerindeki para, servet bir de biriktirmemişler şimdiye kadar. Hep harcanmış. Yani Osmanlı şark kültüründe bir başka hususiyet daha vardı. Evet. Para biriktirme pek yoktur şarkta. İşte kapitalizmin gelişmemesini biraz da buna bağlıyorlar ecnebi yazarlar. Para biriktirilmez şarkta. Yani bugün yarın ne olacağı belli değil. Bugün yiyelim.
Tabii biraz da bizim inançlarımızdan kaynaklanıyor.
Tabii dağıtalım, evet, parayı yiyelim. Allah, şimdi dindarsa adam Allah yolunda harcıyor, sadaka veriyor, ona buna yediriyor. Dindar değilse kendi yiyor ama yarını düşünmüyor. Yarın Allah kerimdir diyor. Niye bırakayım diyor. Bundan dolayı para biriktirme olmadığı için hanedan çok sıkıntı çekmiştir.
Şimdi tam da bu yaklaşımı aslında irdelerken konuşalım. Bize de zaman zaman sorular geliyor. Şahsen ben de merak ediyorum. Sürgünden sonra özellikle sürgüne kadar olan kısmı, evet, aşağı yukarı burada o fotoğrafı çekebiliyoruz ama sürgünden sonra Osmanlı hanedanının dini yaşama biçimi nasıl olmuş? Evet. Özellikle şimdi hani bir nesil öncesine kadar İslam dünyasının halifesi, yani dedeniz İslam dünyasının halifesi. O zaman siz nasıl yaşıyorsunuz?
Evet. Bunu bana çok soruyorlar. Çok soruyorlar. Yani hanedanla olan hasbelkader yakınlığımız sebebiyle hanedanın dini durumunu soruyorlar. Aslında şunu söylemek istiyorlar. İşte hanedan mensuplarının görüntüsüne bakarsanız çok fazla dini bir hayat yaşamadıkları anlaşılıyor. Nasıl olabilir? Yani Fatihlerin, Yavuzların, Sultan Hamitlerin torunları nasıl böyle olabilir? Halife torunları nasıl böyle olabilir diyenler var. Bir kısım da gördünüz mü sizin çok övdüğünüz halifelerin torunları bile dine uygun yaşamıyorlar değil mi? Yani deyip diyerek dine laf atma çabasında olanlar da var. Bunu kullanarak böyle olanlar da var. Veya Osmanlı Hanedanı'nı dejenerasyonla suçlamak isteyenler de var. İşin aslı şöyle. Osmanlı Hanedanı dindar bir hanedandır. Bunu kayıtlardan biliyoruz. Hatta sarayda namaz kılmayan, oruç tutmayan yok denecek kadar azdır. Hatta hiç yoktur. Bunu hatıralardan biliyoruz. Safiye Hanım diyor ki sarayda namaz kılmayan hiç kimse yoktu diyor. Ama diyor ben geldikten sonra namaz kılmayanlar tek tek görüldüğü için Sultan Reşat çok üzüldü. Her kapıya bu sarayda namaz kılmayana hakkımı helal etmiyorum diye tabela astırdı diyor. Ve ondan sonra bana şikayet etti. Sarayda iki şey çok güzeldi. Yemekler ve namaz. İkisi de şimdi bozuldu. Demek ki bozulma daha henüz hanedan dışarı çıkmadan başlıyor. Çünkü meşrutiyet devri artık insanların gevşediği, dini kayıtlardan kurtulduğu bir hürriyet devri olarak görülmüştür. Sadece sarayda değil, saray dışında pek çok yerde. Hatta din adamları, ulema, şeyhler çevresinde bile dini hayatın biraz yozlaştığını, zayıfladığını görüyoruz. Hanedan yurt dışına sürüldükten sonra bunlardaki dini hayat nasıldır? Şu anda yaşayan hanedan mensupları içinde çok sofu, çok dindar yaşayan çok az kişi vardır. Ya beş vakit namazını kılan, hanımları örtülü olan az sayıda insan vardır. Ama onun dışındakiler dini hayatlarında birebir yaşamamaktadırlar. Ama şunu söylemek lazım. Birincisi niçin böyleler? Bir aileyi 7'sinden 70'ine ömründe saraydan çıkmamış, İstanbul'a bile gitmemiş, tahsili ve sanatı olmayan insanları bir gecede siz vatanından, evinden, barkından, malından, ailesinden, sevdiklerinden hiç bilmediği topraklara atıyorsunuz. Bu insanlar dinini nereden öğrenecek? Bu insanlar kültürünü nereden öğrenecek? Bu insanlar can derdine düşmüş. Açlıktan ölenler olmuş. Yani bu aile içinde. Sokaklarda seyyar satıcılık yapanlar olmuş. Dilenenler olmuş. Yani böyle bir vahim bir tablo var önümüzde. Bu hadisenin, bu can derdinde yani ilim ve din biraz da asayiş ortamında yapılır. Yani bunlar öyle bir ortam hiçbir zaman bulamamışlar. Çoğu uzak yerlere düşmüş, kaybolmuş. İşte Kenize Murat, anne öldü, baba uzakta, harp çıktı, kavuşamadılar. Çocuk bir Katolik rahibeler mektebinde büyüdü. Ben dinimi nasıl öğrenebilirim diyor kadın. Türkçe bilmiyor. Dinini de bilmiyor Kenize Murat. Ama hiçbirisinde dine karşı bir tavır, dini sorgulama, dine karşı çıkma yoktur. Tam tersine dini kucaklama, dine sahip çıkma, dini beğenme, insan hayatındaki dinin rolünü ve Osmanlı Hanedanı mensubu olarak dini hüviyetine sahip çıkan, onlara saygı duyan insanlardır. Bir kere bunun altını böyle çizmek lazım. Antiparantez şunu da söylemek istiyorum. Bunlar yurt dışına sürüldü, bu kadar acı yaşadılar. Türkiye'de yaşayan nice alimler, nice şeyhler, nice hocalar, nice hacılar, nice seyitlerin çocuklarının dinlen diyanetten alakası kalmadı. Öyle şeyh çocukları gördüm ben, dininden dönmüş. Öyle hacı hoca çocukları gördüm, dinden alakası yok. Her türlü ahlaksızlığı yapıyor.
Peki bu ne kadar kendi içinden gelir insanın? Şimdi dediniz ki hani çok zor şartlarda dediler ama çok zor şartlarda yine de ailesinden gördüğünü devam ettirenler var.
Var tabii ama işte o çok cüzi, çok zordur. Efendim yapmak kolay değil, yıkmak kolaydır. Yapmak zordur. Yani bir dini terbiyeye sahip bir nesil yetiştirmek çok zordur. Ama dejenere bir nesil yetiştirmek çok kolaydır. Yani bir, çünkü bozukluk çok kolaydır. Çok kolay sirayet eder.
Yayılır.
Çok kolay yayılır. Yani gerek dünyanın gerek Türkiye'nin 20'li yıllardan sonra, birinci harpten sonra ve illa 60'lardan sonra aldığı hali düşünürseniz insanların kendisini dini kayıtlar içinde tutması bir hayli zor. Böyleyken hanedanın durumuna saygı duymak lazım. Ama şurası bir gerçek ki hanedan şu anda yavaş yavaş artık kendi benliğini, kimliğini bulmaya çalışıyor. 1973'e kadar Türkiye'ye girmeleri yasaktı. Türkiye'ye girmelerine izin verildikten sonra peşlerine birer polis takılıyordu. Yani Türkiye'ye gelen bütün hanedan mensuplarının arkasında bir gizli polis vardı. Hatta çoğu
rejimi
tanışmıştı
bunu.
Evet, var mı? Ve bunlar tanıyorlardı o gizli polisi. Hatta bazısı ahbap olmuştu. Çünkü bunların yüksek faziletlerini görerek polisler çoğuyla ahbap olmuş. Hüviyetlerini de söylemişlerdi. Hı hı. Raporlarını veriyorlardı. Hala hanedan mensuplarından bundan korkan, mesela bu Neslişah Sultan da bunlardan birisiydi. Neslişah Sultan çok fazla ön plana çıkmaktan korkar. Bir araya gelinmesinden hoşlanmaz. Hanedan lafzının kullanılmasından, şehzade ve sultan lafzının yasaktır kanunen, kullanılmasından çok ürkerdi. Yani başlarına yine bir felaket geleceğinden korkardı ki çok daha haksız sayılmazlar. Bu bir paranoya değildir yani. Bundan dolayı da biraz hanedan içine kapanık yaşamış. Bu da dışarıya açılmalarını engellemiştir.
Hı hı. Osmanoğlu soyadını almış.
Evet, evet, Türkiye'ye geldikten sonra hanedan mensuplarının ekserisi Osmanoğlu soyadını aldı. Bir kısmı gerek sürgüne dahil olmayanlar veya sürgünden sonra gelen çok azı farklı soyadı almış olmakla beraber ekserisi Osmanoğlu soyadını almıştır.
Hı hı. Tabii zor bir hayat, kabul etmek lazım. Dışarıdan bakıldığında anlamaya çalışmak bile çok kolay değil. Kaldı ki yaşayacaksınız. Geçmiş programlarda konuşmuştuk. Zor şartlarda ayakta durmaya
evet.
çalışmışlar. O çok görünmüyor maalesef,
görünmüyor,
buradan
evet.
bakınca.
Hep başka şeyler ön planda tutuluyor. Şimdi mesela bu cenaze sebebiyle çok ortalık ayaklandı. Bazıları işte bunların memlekete ne faydaları var falan. Şimdi onu, orada da ben bir şey söylemek istiyorum. Hanedan olan bizim hürmetimiz, yakınlığımız, onlara karşı saygı göstermek bir kere insanlık borcudur. Yani hepimiz insanlara hangi din ve milletten olursa olsun şefkatle, merhametle, adaletle muamele etmek mecburiyetindeyiz. Bu din kardeşimizse, ırktaşımızsa, bu tabii ki daha farklı komşumuzsa, hele bir de bize bu memleketi hediye etmiş, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, topraklarımızı, borçlu olduğumuz insanların torunu olunca bizim Osmanlı Hanedanı'na ayrı bir medyunu şükran olmamız lazım. İnsan eğer kendisine iyilik yapana şükretmezse nimetler elinden alınır. Ben burada hoş olmayan bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin yaşadığı bütün badireler son 80 senede ve hala belki yaşadığımız az da olsa problemlerin hepsinin arkasında ben birinci sebep olarak Osmanlı Hanedanı'na yapılan haksız muameleyi görüyorum. Sultan Aziz, Sultan Ahmet ve Sultan Bayezid'in, evet, yani böyle oluyor. Nasıl ki Kırım Hanı'nın Viyana kuşatmasındaki bir haksız davranışı bütün bir Kırım halkının üzerine felaket bulutlarının çökmesine sebep oldu. Bu maalesef oluyor, bunu psikologlar da kabul ediyor. Bir ailede bir suç, bir kabahat işlendiği zaman o aileye bir lanet çöküyor. Aile fertleri iflah olmuyor.
Belki de bakış açısı o kadar kararıyor ki,
evet.
hani seçenekler arasından doğruyu evet. seçebilmiyor evet. insanlar.
Onun için hanedana yapılan bu muamelenin azalması, insanların hanedana karşı hakkını teslim etmesi.
Geçmişte barışmak lazım.
Geçmişte
psikologlar aynısını evet. söylüyor. Evet. Barışın, geçmişinizle kavga etmeyin çünkü evet. o geçmişte
evet.
kaldı diyor.
Türkiye nasıl düzelir diyenlere ben şunu söylüyorum. Türkiye yetkili ağızların elinden, ki bunu yavaş yavaş duyuyoruz. Gerek Osmanlılarla, gerek Ermenisiyle, gerek azınlığıyla, gerek eski halklarıyla barışması gerekiyor. Yani ecdatla, kültürüyle, diliyle, diniyle barışması lazım. Bu barışmadığı müddetçe bu memlekette huzursuzluk, bu nahoş hava, nuhuset eskilerin tabiriyle uğursuzluk devam eder, azalmaz.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Için. Sağ olun.